İnsanın ne kadar toprağa ihtiyacı var? Kentte yaşayan abla, köydeki kız kardeşini ziyarete gitmişti. Kentten bir alsatçı ile evliydi abla. Kardeşi ise bir köylüyle. Semaver başında toplandıklarında, abla, kent hayatının güzelliklerinden, yaşamlarının ne kadar rahat olduğundan, ne kadar güzel giyindiklerinden, çocukların çok şık elbiseler giyinip kuşandıklarından, lezzetli yiyecekler yiyip, tiyatrolara, eğlentilere nasıl gittiklerinden birer bin katarak söz etmeye başladı. Bu sözleri alınan kız kardeş ise alsatçı kocasının hayatını yerin dibine batırıp köy yaşamını ne kadar çok beğendiğini anlatmaya koyuldu. Yaşadığım hayatı sizinkiyle değiştiremem, dedi. Kaba bir hayatımız olabilir ama en azından başımız dinç. Bizden daha iyi yaşadığınız doğru, evet. Ne var ki gereksinimlerinizden daha çoğunu kazanmanıza karşın her şeyinizi bir anda yitirebilirsiniz. Atasözünü duymuşsunuzdur. Kârla zarar kardeştir. Bugün hali vakti yerinde olanlar bir bakmışsın yiyecek ekmeğe muhtaç olmuş. Bizim hayatımız daha güvenli. Belki o kadar imrenilesi değil fakat çok varlıklı olmasak da yiyeceklerin yanı sıkıntımız olmayacak. Abla alaylı bir sesle, elbette bu yiyecekleri domuzlarla ve ineklerle yemek istersen. Sen kibarlıktan ne anlarsın? Kocan ta şafaktan gün batımlarına kadar çalışsın. Siz de çocuklarınızla beraber gübrelerin üzerinde yaşamaya devam edin. Küçük kardeş, o kadar önemli mi bu? Dedi. İşimizin kaba ve yorucu olduğuna sözüm yok. Fakat güvenli. Kimselere avuç açmadan yaşayabiliyoruz. Peki siz? Kentleriniz türlü yüz kızartıcı şeylerle dolu. Bugünlerde pek dert açmaz ama gelecekte kocan kumarla, içki ya da kadınla yoldan çıkarsa her şey mahvolmaz mı o zaman? Böyle şeylerle sık sık karşılaşmıyor musun? Aile reisi Pahom uzandığı şöminenin üstünden kadınların konuşmalarına kulak veriyordu. Harfiyen öyle diye geçirdi içinden. Biz köylü kısmı çocukluktan başlayarak toprağı ekip biçmeyi o kadar kaptırdık ki böyle şeyler düşünmeye vaktimiz kalmıyor. Kaygılandığım tek şey toprağımız naz olması. Eğer daha fazla tarlam olsaydı kimselerden korkmazdım. Abla kardeş çaylarını bitirince giysilerden söz etmeye başladılar. Bulaşıklarını yıkayıp yattılar. Ne var ki şeytan şöminenin yanında durup bütün konuşmaları dinlemişti. Köyde yaşayan kadının kocasını övmesinden, adamın ise daha fazla arazisi olsa kimselerden korkmayacağını düşünmesine sevinmişti. Oyun başlıyor, diye düşündü şeytan. İstediğin kadar toprak verip seni egemenliğime alacağım. Köy civarında neredeyse 300 dönümlük toprağa sahip bir hanımefendi yaşıyordu. Köylülerle hiçbir sorunu olmamıştı bu kadının. Ama yanına eski bir askeri yanaşma olarak alınca işler bozuldu. Bu yanaşma kestiği para cezalarıyla herkese yaka silkitiyordu. Pahom alabildiğine özenli olmaya çalıştıysa da sürekli aynı şey geliyordu başına. Atı hanımefendinin yulaflarına dalıyor veya bir ineği hanımefendinin bahçesine giriyor, danaları hanımefendinin otlaklarında otluyor, o da bütün bunlar için para cezasıyla karşılaşıyordu. Söylenen söylenen cezayı ödeyen Pahom, öfkeyle gittiği evinde bütün acısını karısından çıkarıyordu. Bütün yazı yanaşma yüzünden kötü geçirdi Pahom. Kış gelip de sığırlar ahırdan çıkmadığında ancak rahatlamıştı. Varsın hayvanların yiyeceğini kendisi versin de. En azından derdi tasası yoktu. O günlerde başlayan dedikodulara göre hanımefendi arazilerini satacaktı. Ana yoldaki hanın sahibi bu arazileri almak için girişimlere başlamıştı. Bu haber köylüleri alabildiğine kaygılandırmıştı. Arazileri hancı alırsa, diyorlardı, kesilecek cezalarla hanımefendinin yanaşmasına bile bom aratır bize. Hepimizin geçimi o arazilerden. Köylüler toplaşıp hanımefendiye giderek arazilerini hancıya satmamasını isteyip daha yüksek bir bedel önerdiler. Hanımefendi arazilerini onlara bırakmaya razı oldu. Köylüler sonraları kendilerinin bütün arazileri alması için uğraşmaya başladılar. Böylece bütün toprakları ortaklaşa ekip biçebilirlerdi. Bu konu hakkında tartışmak için kaç kez bir araya geldilerse de bir çözüme ulaşamadılar. Şeytan araya nifak tohumları ekmişti çünkü. Nihayet bu toprakları her birinin alabileceği ölçüde paylar halinde alması kararına varıldılar. Efendi onların bu önerisine de evet dedi. Aradan biraz zaman geçince Pahom komşularından birinin 50 dönüm arazi aldığını, paranın yarısını hemen kalanını bir yıl sonra ödeyeceğini duydu. İç hasretle doldu.
Vay canına!
Diye içinden.
Arazilerin hepsi elden çıkarılıyor. Bense bir karşılık yer bile alamayacağım.
Gidip karısıyla konuştu.
Herkes alıyor,
dedi.
Ne yapıp edip 20 dönümü de biz almalıyız. Geçim yükü giderek ağırlaşıyor. Şimdiki yanaşma kestiği cezalarla iflahımızı kesiyor.
Biraz toprağı nasıl alabileceklerini düşünüp taşınmaya başladılar. 100 lira biriktirmişlerdi. Bir tay ve biraz arı sattılar. Oğullarını para kazanması için gurbete yolladılar. Pahom'un maaşını önceden alıp, Pahom'un kayınbiraderine de birazcık borçlanıp, arazi için ödeyecekleri paranın yarısını denkleştirdiler. Parayı yanına alan Pahom, biraz ağaçlı, 40 dönümlük bir yer beğendi. Hanımefendiyle fiyatta anlaşıp tokalaştılar. Pahom, hanımefendiye biraz öndelik verdi. Kalan borç için dekente inip senet hazırladılar. Pahom yarısını peşin, yarısını da 2 yıla yayarak ödeyecekti. Pahom da çift çubuk sahibi olmuştu. Borcu aldığı tohumları ekti topraklarına. O yılların iyiydi. Bir yılı bile bulmadan bütün borçlarını temizledi. Artık kendi arazisinin efendisiydi. Ekip biçiyor, sırlarını kendi otlağına salıyordu. Boy atan mısırlarına veya çayırlarına bakmaya gittiğinde sevinçten yerinde duramıyordu. Orada yeşeren her şey onun gözünde daha farklı, güzel görünüyordu. Önceleri bu arazilerin hiçbir özelliği yoktu fakat şimdi durum tamamen değişmişti. Hayatından yakınmıyordu Pahom. Komşu köydekiler onun mısır tarlasından, otlağından geçmese keyfine diyecek yoktu. Kibarca uyardı birkaç kez. Gel gelelim, köylüler tınmadılar bile. Bu yetmezmiş gibi köyün çobanı da ineklerini onun otlaklarına sanıyor, hatta geceleri dışarıda bırakılan atlar onun mısırlarına dalıyordu. Pahom kaç kez onları dışarı dehlemiş, sahiplerine bir şey söylememiş, kimseciklere dava açmamak için kendini zor dizginlemişti. Günün birinde dayanamadı ve mahkemeye şikayet dilekçesi verdi. Köylülerin topraksız olduğunu, bütün meseleye bunun neden olduğunu, özellikle yapmadıklarını aslında biliyordu. Fakat şöyle düşünmeden edemiyordu. Buna göz yumamam, yoksa iliğimi kuruturlar. Onlara günlerini göstermeliyim. Onları mahkemeye verip günlerini gösterdi. Yetmedi, tekrar mahkemeye yollandı ve bunun sonucunda birkaç köylü para cezası ödemeye mahkum edildi. Aradan biraz zaman geçince Pahom'un komşuları kinlenmeye başladı. Kimi zaman hayvanları bilerek onun tarlalarına saldılar. Köylülerden biri gece vakti Pahom'un ağaçlığına gidip birkaç körpe ıhlamur bile kesti. Ağaçtan yanından geçen Pahom'un dikkatini beyaz bir şey çekti. Birkaç adım yaklaşınca ıhlamur ağaçlarının sadece köklerinin kaldığını, az ileride de kabukları sıyrılmış ağaçların olduğunu fark edince çok öfkelendi.
Kestiği bir tek ağaç olsa dert değil,
diye geçirdi içinden.
Aşağılık herif bir sürü ağaç kesmiş. Yapanı bir elime geçirsem lime lime edeceğim.
Sürekli bunu yapanın kim olduğunu kafa yoruyordu. Nihayet,
kesinlikle Simon'u yapmıştır. Başka kimse olamaz.
Gidip Simon'un çiftliğine baktı.
Bir şey göremedi ama Simon'un yaptığına dair kararı da değişmedi. Bir dilekçe yazıp mahkemeye verdi. Simon'u duruşmaya çağırdı.
Dava bir daha bakıldı. Onun yaptığına dair kanıt bulunamadığı için salıverilmesi kararı alındı.
Pahom'un gözünde uğradığı haksızlık büyümüştü. Bütün öfkesini köy heyetine yansıttı. Hırsızlar size rüşvet veriyor,
dedi.
Namuslu kişiler olsaydınız hırsızı salıvermezdiniz.
Pahom atışmadı, kimse bırakmadı. Evini kundaklayacaklarına dair sözler de geliyordu kulaklarına. Elindeki araziler çoğalmasına karşın topluluktaki saygınlığı zarar gördü. Aradan geçen zaman içinde pek çok kişinin yeni bölgelere taşınacağı söylentisi çıkmıştı. Topraklarından ayrılmama gerek yok, diye geçirdi içinden.
Birileri taşınırsa bizim yerimizde bollaşır. Onların saptığı toprakları alır, arazilerimi genişletirim. Hayatım iyice kolaylaşır. Hem bu alemin çok iyi olduğu filan yok.
Pahom bir gün evinde otururken yolu köye düşen bir çiftçiyi konuk etti. Köylüyü ağırlayan Pahom ona nereli olduğunu sordu. Köylü, Volga'nın diğer tarafından geldiğini, orada yaşadığını belirtti. Tohum balımla ilgilenince adam pek çok kişinin oraya taşındığını söyledi. Bu köyden de oraya taşınanlar varmış. Topluluğa katılmışlar, adam başı 25 dönüm arazide atılmış. Toprak bile 1000 veriyormuş. Oraya sadece üstündeki gömlekle gelen köylü artık 6 at, 2 inek sahibiymiş. Palamın içine kıskançlık ateşleri dolarken,
farklı bir yerde de alan gibi yaşamak mümkünken burada neden sefil olayım? Buradaki arazilerimi satıp alacağım parayla orada yeni bir hayat kurarım. Bunca kalabalık bir yerde insanın başı her zaman belada. Yine de önceden gidip bir bakayım, diye düşünüyordu.
Baharın son günlerinde yola çıktı. Bir vapura binip Volga üstünden Samara'ya geçti. Yaklaşık 300 milde yürüyerek kalıp adamın söz ettiği yere vardı. Orada gördükleri adamın anlattıklarını doğruluyordu. Herkese yetecek arazi vardı. Her köylüye 25 dönümlük ortaklaşa ekilip biçilecek arazi verilmişti. İsteyenler parasını ödeyip bu topraklara daha ucuza sahip olabiliyordu. Durumu yerinde inceleyen Pahom sonbahara doğru evine dönüp her şeyini satıp salmaya başladı. Arazisini ve hayvanlarını sattı. Topluluk üyeliğinden çıktı. Bahar gelinceye dek bekleyip ailesiyle beraber yine vatanlarına doğru yola düştüler. Pahom yeni yurtlarına ayak bastığında büyük bir köyün topluluğuna alınmaları için başvurdu. Gereken evrakları buluşturup ihtiyar heyetine verdi ve onlardan üyelik belgesi aldı. Kendisinin ve oğullarının işlemesi için beşer hisseden 125 dönüm arazi emirlerine verildi. Pahom gereken bina eklentilerini yaptı. Artık eskisinden 3 kat daha fazla araziye sahipti. Toprak mısır ekmeği epeyce uygundu. Durum eskisine göre çok daha iyiydi. Geniş meraları, ekilip biçilebilir toprakları vardı. Besleyebileceği inek sayısı sınırsızdı. İlk başlarda eklenti yapıların inşası, yerleşme telaşına kapılan Pahom hayatından hoşnuttu. Ama aradan vakit geçince buradaki topraklarını daha az bulmaya başladı. İlk yıl ortak arazilerden listesine düşen toprağı buğday ekip bol bol ürün aldı. Bu yıl da buğday ekmek niyetindeydi fakat ortak arazileri yetersizdi. Zaten işlediği topraklarda buğday ekimine ayrılmamıştı. Çünkü o bölgede sadece hiç sürülmemiş nadaslı toprak buğday ekilebiliyordu. İlk yılda bir buğday ekilen araziler üzerlerindeki otlar büyüyünceye kadar nadasa bırakılıyordu ve böylesi arazilere talep fazla, toprak yetersizdi. Bu yüzden sürekli kavgalar çıkıyordu. Hali vakti yerinde olanlar buraları buğday ekmek istiyor, yoksullarsa buraları satmayı, en azından ödeyecekleri vergileri çıkarmayı istiyorlardı. Babam daha fazla buğday ekmek isteyenlerdendi. Tutup bir hasatçıdan bir yıllık toprak kiraladı. Ekebildiğince buğday ekti, ürün 1'e 1000 verdi. Ama bir mesele vardı. Arazinin köye uzaklığı. Buğdayların neredeyse 10 kilometre kadar taşınması gerekiyordu. Aradan biraz zaman geçtiğinde Pahom, kimi alsatçıların uzak çiftliklerde yaşayıp servet edindiklerini fark edince, topusu bende olan biraz arazi alsam, üzerine bir çiftlik evi yaptırsam her şey yoluna girerdi, diye düşünüyordu. Bu meseleyi günlerce kafa yordu. 3 yıl boyunca toprak kiralayıp buğday ekmeği sürdürdü. İyi ürün alıyordu ve para biriktirebiliyordu. Aslında hiç yakınmadan yaşayıp gidebilirdi. Merlil toprak kiralamak için ter dökmek gözünü yıldırmıştı. İyi arazileri olduğu bilinen yerlere köylüler hemen doluşuyor ve bir anda satılıyordu. Elinize çabuk tutmadığınızda hava alıyordunuz. 3. yıl başka bir çiftçiyle birlikte çayı kiraladılar. Aralarında anlaşmazlık bas gösterip de çiftçiler dava ettiklerinde orayı da sürmüşlerdi. Davayı yitirince paraları ve emekleri ziyan oldu.
Pahom, kendi toprağım olsaydı kimsecikler karışmadan ekip biçerdim ve bunlara uğraşmazdım, diyordu.
Pahom kendisinin alacak topraklar aramaya başladı. 1300 dönümlük toprağı olan fakat eli darda olduğu için bu toprağı satmak isteyen bir köylüyle tanıştı. Kıran kırana pazarlık edip yarısı peşin, yarısı senetle ödenmek koşuluyla 1500 rublede karar kıldılar. Geriye sadece sözleşme yapmak kalmıştı. O sıralarda yolu oradan geçen bir yabancı atını yemlemek için Pahom'un evine geldi. Pahom yabancıyla konuştuğunda onun hayli uzaktan Başkır'dan döndüğünü, oralarda 3000 rublenin toprağın sadece 1000 ruble olduğunu öğrendi. Daha fazla ilgilenmek isteyen Pahom'a şunları söyledi yabancı.
Yapılacak en iyi şey başkalarıyla ahbap olmak. Ben 100 rubleden bir kadın elbisesi, halı, bir kutu çay hibe ettim. Şarap verdim. Bunlar karşılığında arazinin her bir dönümü 2 kapikten daha ucuza geldi bana. Yanındaki tapuları gösteren yabancı, "Topraklar bir ırmağın kıyısında, kan eksen can biter," dedi. Art arda sorular soran Pahom'a, "Bir yıl yürüsen bile öbür ucuna gidemeyeceğin kadar hepsi de başkaları ait uçsuz bucaksız topraklar var. Başkalar koyun gibidirler. Yok pahasına toprak alabilirsin onlardan."
"İşte," dedi Pahom kendi kendine. "Bin ruble bayılıp buradan 1300 dönüm alacağıma, hem de borçlanacağıma, oraya gidip buradan aldığımda 10 kat fazla toprak sahibi olabilirim."
Pahom, yabancıdan oralara nasıl gidileceğini öğrendi ve adam çıkıp gittiğinde o da yola çıkmak için hazırlandı. Karısının malını mülkünü koruması için köyde bırakıp yanına aldığı bir uşakla yola düştü. Yol üstündeki bir kasabada mola verip çay, şarap ve yabancının değindiği diğer hediyeleri alıp 300 milyon uzun bir yol aldılar. 7. gün başkırların abasına vardılar. Yabancının anlattığı gibiydi buralar. Başkırlar bir ırmağın kıyısında kurdukları kıl çadırlarda yaşıyorlardı. Toprakla uğraşmıyor, ağızlarına ekmek koymuyorlardı. Hayvanları başıboş sürüler halinde öylece otluyordu. Taylara çadırların arka kısmında bağlı duruyor, kısacaklar yanlarına günde 2 kez götürülüyordu. Tayların sütünden kımız elde ediliyordu. Obanın bütün işlerini kadınlar yapıyordu. Erkeklerin tek yaptığı bütün gün yan gelip yatmak, kımız, çay içmek, kesilen koyunları yemek ve eğlenmekti. Çalışmayı akıllarından geçirdikleri yoktu. Kaba, bilişsizlerdi. Rusçaları zayıftı fakat güler yüzlü insanlardı. Pahom'u gördüklerinde çadırlarını boşaltıp çevresini sardılar. Bir dilmaç getirildi. Pahom biraz arazi satın almak istediğini söyledi. Başkanlar epeyce hoşnut görünüyordu. Pahom'un en güzel çadırlardan birine buyur edip çay ve kımız ikram ettiler. Yemesi için et getirdiler. Pahom da arabasındaki armağanları dağıttı. Aralarında konuşup dilmaçtan şöyle söylemesini istediler. "Dilmaç, seni sevmişler. Bize konağa iyi davranma geleneği vardır. Sen bize armağanlar getirdin, bizi sevindirdin. Biz de seni sevindirmek isteriz. Söyle, sana ne versek hoşuna gider?"
"Toprak," dedi Pahom. "Toprak, bizim oraların toprağı öyle az, öyle çorak ki. Ama sizin topraklarınız çok geniş ve bir tek."
Dilmaç bu sözleri çevirdi. Başkırlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ne konuştukları anlaşılmıyordu. Ama epeyce eğlenceli bir şeyler olduğu belliydi. Bir anda susup Dilmaç konuşurken Pahom'a baktılar. "Getirdiğin armağanlar karşılığında istediğin kadar toprak alabileceğini söylüyorlar. Sen sadece neresini istediğini söyle." Başkırlar aralarında biraz daha konuşup tartıştılar. Pahom ne hakkında tartıştıklarını öğrenince Dilmaç kimilerinin arazi meselesini başkana sorup onun da fikrini almak gerektiğini, kimilerinin ise buna gerek görmediğini söyledi. Onlar tartışmaya devam ederken köklü bir adam belirdi çadır kapısında. Bir anda susup ayağa kalktılar. Dilmaç, "Başkanımız geldi," dedi. Pahom da hemen ayağa kalkıp bir kadın elbisesiyle 2 kutu çayı sundu. Başkan armağanları alıp ona başka şey buyur etti. Başkırlar ona hemen bir şeyler anlatmaya koyuldular. Başkan bir süre dinleyip susmalarını işaret ederek Pahom'a Rusça, "Nereye istersen al, bize toprak bol."
"İstediğim kadar malı nasıl alabilirim?"
diye geçirdi içinden Pahom.
"İşimi sağlam kozağa bağlamak için tapu çıkarmalı. Yoksa günün birinde orayı eline alabilirler."
"Kibarlığınıza teşekkür ederim," dedi Pahom.
"Sizde toprak bol. Benim istediğim küçük bir bölüm. Fakat yine de aldığım bölümün tamamen benim olduğuna nasıl güvenebilirim? Gerekli ölçüm yapılıp tapusu verilemez mi acaba? Yarın ne olacağı belli değil. Çocuklarınız orayı bir gün elinde almak isterse ne yaparım ben?"
"Haklısın," dedi başkan. "Tapusunu da vereceğiz sana."
Pahom, "Buralarda bir alsatçı gelmiş," diye sürdürdü. "Ona da toprak vermiş. Tapu çıkartmışsınız. Benim için de bunu yapmanızı isterim."
"Başkan, o iş kolay," dedi. "Muhtarımı seninle kasabaya gelir, imzalı damgalı tapını alırsın."
"Peki kaç para ödemem gerekecek?"
"Bizde fiyat sabittir. Günde 1000 ruble.
Anlamamıştı Pahom.
"Günde mi? Bu nasıl fiyat? Kaç dönüm ki?"
"Böyle hesaplardan anlamayız," dedi başkan. "Bizde topraklar gün hesabıyla satılır. Bir gün diyor yiyerek sınırlandırını çizdiğin kadar arazi senindir. Bugün gündeliği 1000 rubledir.
Bahram şaşırmıştı. Fakat insan bir günde koca bir araziyle olunabilir, dedi.
Başkan kahkahalar atıyordu.
Sen de yap, bütün arazi senin olsun, dedi.
Ancak bir şartımız var. Yürümeye başladığın yere aynı gün dönmezsen verdiğin parayı unut.
Ama geçtiğim yerleri nasıl belirleyeceğim?
Kolay. Senin istediğin bir uzaklığa kadar gidip orada dururuz. Sen de oradan başlayıp yanındaki küreklere dairini belirlersin. İstediğin yeri inlersin. Her dönüşünde bir çukur açıp otları üzerine yağarsın. Arkadaki yerleri de biz inleriz. Fakat unutma, ne kadar büyük bir daire yapsan da o gün batmadan başladığın yere dönmek zorundasın. O zaman direkt ne kadar yeri işaretlediysen kendi malı say.
Buna bayılmıştı Pavon.
Ertesi sabah erkenden başlamayı kararlaştırdılar. Bir süre daha konuşup kımız içtiler, et yediler. Karanlık çökmüştü artık. Başkırlar Pavon'a rahat bir yatak serip sabahleyin karşılaştırılan noktaya gideceklerini söyleyip iyi geceler dilediler. Yatağa uzanan Pavon'un aklına alacağı topraklar vardı. Sadece uyuyamıyordu.
Koca bir alanı işaretlerim, diye hayal kuruyordu. Günde 35 mili su içinde giderim. Ne de olsa günler uzun. 35 millilik bir daire ne kadar toprak eder ama. Elverişsiz bölümlerini satar ya da köylülere bağışlarım. En bitek kısımlarını kendime alır, ekip biçerim. Olmadı. 2 öküz daha alır, 2 de ırgat bulurum. Bir kısmını işler, kalanını mera yaparım.
Sabaha kadar uyuyamadı Paul. Tanıtımına yakın biraz daldı. Gözleri kapandığında hemen düş gördü. Şu an bulunduğu çadırda yatıyordu. Dışarıdan gelen kahkaha sesleri duydu. Kim olduğunu bilmek isteyip dışarı çıktı. Başkırların başkanı çadırın önünde oturmuş kahkahalar atıyordu. Ona yaklaşan Pahom,
"Niye gülüyorsun?"
dedi. Fakat bu adam artık başkan değil de daha önce evine atlarını yemlemek için gelen ve buradaki arazilerden söz eden adamdı.
Pahom tam, "Sen ne zaman geldin buralara?"
diye sormaya davranmışken adam evine gelen yabancı da olmaktan çıkmış, her zaman önce konuştuğu Volga'dan gelen adama dönmüştü. Daha sonra ne görse iyi. Hayır, Volga'lı da değildi bu. Bildiğimiz kuyruklu, boynuzlu şeytan da orada öylece gülen. Şeytanın ayaklarının önünde ise yalın ayak, pantolon gömlek yatan bir ölü vardı.
Ölü Pahom'du.
Ürpertiyle uyandı.
Aman, rüya işte,
dedi kendi kendine. Çadırın ağzına baktı. Tanıtıyordu.
Gidip onları uyandırayım. İşe başlama vakti,
dedi. Başkırlar uyanıp tokalaştılar. Kımız içtiler. Pahom'a çay sundular. Fakat yerinde duramıyordu.
Artık gidelim,
dedi.
Vakit başa geçiyor.
Toparlanıp yola koyuldular. Yarısı atlı, yarısı arabalıydı. Pahom ışığıyla beraber kendi arabasındaydı. Yanına bir de kürek almıştı. Stepe çıktıklarında gök bakır rengiydi. Başkırların Şıhan adını verdiği bir yamacı çıktılar. Atlarından, arabalarından inip bir yerde toplaştılar. Başkan, Pahom'un yanına gelip dümdüz uzanan toprakları gösterdi.
Gözünün görebildiği her yer bizim. Ne kadar istiyorsan al.
Başları çıkarıp yere bırakan başkan, işaretim bu. Başladığın ve bitireceğin yer burası. Çevresinde dolanacağın her yer senin olabilir. Parayı çıkarıp başlığın üstüne bıraktı Pahom. Paltosunu da üstünden sıyırdığında ceketiyle kaldı. Kemerini çıkarıp beline doladı. Yelek koluna ufak bir azık çıkını ve matara koyup ışığından küreği aldı. Artık dolanmaya başlayabilirdi. Bir zaman nereden başlamasının daha iyi olacağını düşündü. Hiçbir yer vazgeçilebilir görünemedi gözüne.
Hepsi bir,
dedi.
Doğuya gideyim.
Yüzünü doğuya çevirip güneşin yüzünü görmesini bekledi.
Oyalanmamalıyım,
dedi sonunda.
Sıcak bastırmadan daha rahat yürürüm.
Güneşin ilk ışıkları ufukta belirdiğinde Pahom elindeki kürekle daldı stepe. İlk yürüyüşü zaten kararındaydı. Yaklaşık 1 mil gidip derin bir çukur kazdı ve yeri belli olsun diye ot yolup üstüne yığdı. Yürümeyi sürdürdü. Uykulu halinden sıyrılınca hızlandı. Bir süre daha gidip başka bir çukur açtı. Dönüp arkasına bakan Pahom bayırı, orada duran insanları, araba tekerlerinin parladığını gördü. Yaklaşık 3 mil yürüdüğü kararına vardı. Sıcak iyiden iyiye bastırıyordu. Ceketini çıkarıp omuzlarını atarak yürümeyi sürdürdü. Sıcak giderek dayanılmazlaşıyordu. Güneşe şöyle bir bakıp kahvaltı vaktinin geldiğini düşündü. Şimdi geri dönmek için çok erken. Zimbelerini bir çıkarayım hele, diye söylendi.
Çizmelerini çıkarıp kemerini asarak tekrar yürüdü.
Bir 3 mil daha gidebilirim diye düşündü.
Sonra sola dönerim. Şurası ne kadar güzel. Olmazsa üzülürüm. Topraklar giderek daha bir tek görünüyor.
Dostları ilerlemeyi sürdürdü. Arkasına baktığında bayırı ve oradakileri zor bela seçebiliyordu.
Tanrım, bu tarafa fazla gitmişim
diye geçirdi içinden.
Hemen dönmem gerek. O kadar terledim, susuzluktan o kadar kavruldum ki.
Durup bir çukur açarak otları yığdı. Matarasından su içti. Ardından sola dönüp yürüdü. Otlardan boyu hava boğacak kadar sıcaktı. Giderek yorulduğunu hissediyordu. Güneşe bakıp vaktin öğlen olduğunu tahmin etti.
Yetişir
dedi.
Soluklanayım hele.
Oturup ekmeğini yedi. Su içti. Uyuyakalmaktan korkup uzanmadı. Bir süre daha oturduktan sonra tekrar yola revan oldu. Önceleri zorlanmadan yürüyebiliyordu. Dinlenip su içmek, yemek yemekle de gücü yenilenmişti. Ancak hava o kadar ısınmıştı ki bayılacak gibi oldu. Birden uykusu bastırdığını hissetti. Yine de bir saat yorul, ömür boyu rahat et diye düşünüp yürüdü. Tam sola dönecekti ki bir dere gördü.
Burayı topraklarına katmazsam yine olur. Burada pamuk yetiştirebilirim diye düşündü.
Derenin çevresinde dolandı ve öbür yakaya da bir çukur açtı. Pamuk tepeye baktığında hava sıcaktan buğulanmış gibiydi ve bir şeyler uçuşup duruyordu. Gözlerinin önünde. Bayırdakiler görünmez olmuştu.
Buraları fazla tuttum diye geçirdiği içinden. Şurayı daha kısa tutayım.
Yürümesini hızlandırıp üçüncü kenarı da arşınlamaya başladı. Başını güneşe çevirdi. Ufku yaralamıştı Pahom fakat köyünün üçüncü kıyısında 2 mil bile yol alamamıştı. Hedefi 10 mil daha uzaktaydı.
Yo
diye düşündü. Topraklarım eğri büğrü de olsa artık dosdoğru bir çizgiye yönelmeliyim.
Hayli uzağa gittim. Hengin arazilerim var artık.
Hemen bir çukur kazıp üstüne otları yığarak bayıra doğru yöneldi. Dosdoğru bayıra yönelmişti Pahom. Fakat artık adımlarını güç bela atabiliyordu. Sıcaktan bitkin, diken ve çalıların dayadığı ayakları çizikler içindeydi. Ve artık derman kalmamıştı. Dinlenmeyi o kadar çok istiyordu ki. Fakat gün batmadan bunu yapamazdı. Güneşin hiç sabrı yoktu. Giderek alçalıyordu.
Tanrım!
Diye inledi.
Eşeklik edip daha çok toprak edinmek için çırpınmasaydım. Zamanında yetişmezsem ne olacak?
Bayıra baktı önce. Sonra da güneşe. Varacağı yer ne kadar da uzaktı. Güneş ufuk çizgisiyle neredeyse birleşecekti. Pahom hızlandı fakat öyle güçsüz düşmüştü ki. Derken koşmaya başladı. Paltosunu, ceketini, azıcık çıkanıyla matarasını attı. Elinde sadece baston niyetine kullandığı kürek vardı.
Ne halt ettim ben diye düşündü. Açgözlülük edip bir sürü yer dolandım. Hepsi benim olsun istedim. Oraya gün batmadan varmam imkansız.
Bunları düşünmek onun son gücünü de tüketti. Koşmayı sürdürüyordu. Yorgun, umutsuz, susuz. Göğsü kabarıp iniyor, kalbi deli gibi atıyor, bacaklarını hissetmiyordu. Birden ölüm korkusu sardı benliğini. Yine durmadı.
Onca yol teptikten sonra durursam beni ahmak falan sanırlar
diye geçirdi içinden. Durmadı, koştu. Öyle yakınlaşmıştı ki başkalarının seslenişlerini duyuyordu. Bu sesleri duymak tutkusunu biledi. Olanca gücüyle koşmaya başladı. Güneş alabildiğini alçalmıştı. Buğda havada kan kırmızı bir görünüm vardı. Neredeyse batacaktı. Ama hedefine öyle yaklaşmıştı ki. Babam kendisini gayretlendirmek isteyenlerin işaretlerini fark ediyordu. Yeri bıraktığı parayı, kalpa ve elleri belinde başkanı seçebiliyordu. Babam ansızın dün gece gördüğü düşü anımsadı.
Yeterince toprak var, dedi. Ama Tanrı benim bu toprakları ekip biçmeme izin verecek mi? Oraya asla varamayacağım.
İyice alçalmış güneşe baktı. Bir bölüm artık görünmüyordu. Son güç kırıntılarıyla atağa geçti. Bedeni ileri eğilmişti ve dizleri artık onu taşımıyordu. Tam bayıra varmıştı ki ortalık bir anda karardı.
Güneş battı. Olanca yemeğim boşa gitti
diye inledi. Durmaya karar vermişken başkalarının seslenişlerinin kesilmediğini fark etti. Kendisi bulunduğu yerden güneşi göremiyordu ama bayırdakiler görebiliyordu. Derince soluklanıp bayıra tırmandı. Burada gün ışığının kırıntıları vardı daha. Bayıra çıkıp kalpağı gördü. Başkan kalpağın önünde böğürlerini tuta tuta gülüyordu. Bir kez daha düşü geldi aklına. İnledi. Dizlerine derman kalmamıştı. Yere kapaklanıp kalpağı uzattı ellerini.
Bir sürü toprağım oldu
diye bağırdı başkan. Uşağı hemen koşup yetişti. Onu yerden kaldırmaya uğraştı. Hampahamın ağzından kan sızıyordu. Son nefesini vermişti. Uşak kürüyü alarak pahamı uygun bir mezar kazıp gömdü. 2 metrelik toprak doyurmuştu pahamın gözünü.